Ayrım 6, Lontano, Jean-Christophe Grange, sayfa 55. 8. Bölüm. Gregor Morvan bir kumsalda yürüyordu. Kumsalda koyu renkli çakıl taşları, tepesinde ise siyah bir mermeri andıran gökyüzü vardı. Aslında çakıl taşları birer yumurtaydı. Her biri ragbi topu büyüklüğündeydi ve içlerinde hiç kuşkusuz iğrenç bir yaşamı barındırıyorlardı. Bir sürüngenin yaşamını. Onları ezmemek için dikkatli ilerliyordu. Yok, yanılıyordu, bunlar yumurta değil, kafaydı, tıraşlanmış insan kafaları. Diz çöktü, henüz gençti ve onları volkanik kumdan çıkarmaya çalıştı. Saçları tıraş edilmiş, alınlarına gamalı haç kazınmış, boğazlarına kadar kuma gömülmüş kadınlar canlıydı. Bazılarının bembeyaz iri gözleri vardı, ne iris ne de göz bebeği görünüyordu. Diğerlerinin gözleri Mongollar gibi çekikti. Bazılarının da kül rengi dillerini kuşatan çok sayıda küçük dişi vardı. Hayatının kadınları, ölümünün kadınları. İçlerinden biri onu ısırmaya yeltenince Morvan silkinerek uyandı ve kramptan kurtulmak istercesine hemen ayağa kalktı. Birkaç saniye boyunca sendeledi, sonra odasının duvarına dayanarak kendini toparlamaya çalıştı. Başı dönüyordu, boğazı kurumuştu. Gün içinde uyanıkken kendini ifade etmediği için bilinçaltının ondan intikam aldığını düşünüyordu hep. Ancak bu teorisi doğru değildi. Kabusu bir rüya değil, bir anıydı. Saatine baktı, sabahın 6'sıydı. Yeniden uyuması imkansızdı. El yordamıyla antidepresanlarını buldu, su, haplar, sudan büyük bir yudum aldı. Onun bu duruma dayanmasını sağlayan bu ilaçlar mı, yoksa sadece ilacı yutmak için yaptığı o alışıldık hareket miydi artık bilmiyordu. Karanlığın içinde birkaç adım daha attı. O kadar uzun zamandır odada tek başına yaşıyordu ki, bir odayı iki kişinin paylaşmasıyla ilgili hiçbir şey hatırlamıyordu. Banyo, nemlendirici krem, ışığı yakmadan uzun uzun yüzüne krem sürdü. Bu tür şeyleri bir gün yüzüne süreceğini söyleselerdi. Gidip pencerenin önünde durdu ve perdeyi açtı. Messen Caddesi bu saatte bomboştu. Camdaki yansımasını hayranlıkla seyretti. Hopper'ın bir kompozisyonu. Dipnot, Edward Hopper, 1882-1967, yağlı boya tablolarıyla ünlü ABD'li ressam. Eylül ayının mavi gecesi, sokak lambalarının haleleri, kaldırımların sert köşeleri ve o zayıflamış bedenine tam sarmalamayan Calvin Klein marka jogging kıyafetiyle tablonun tam karşısında ayakta duruyordu. Gece arkadaşları, çöpçüler oradaydı. Tek kelime etmeden, gereksiz tek bir hareket yapmadan şehrin atıklarını toplayan siyahlar. Sadece çöp konteynerlerini indirip kaldıran mekanik kolların inlemeleri ve frenlerin gıcırtısı çınar ağaçlarının altında yankılanıyordu. Yol kenarında oturanlar bu çöp toplama işinin öğlene doğru yapılmasını talep ediyorlardı. Her seferinde Gregoire da onların bu taleplerinin dikkate alınmadığına tanık oluyordu. Bunların kendi çöpleri olduğunu ve bu adamların da bu çöpleri yok etmek için maaş aldığını asla unutmamalıydılar. Mesleğe başladığında ona temizlikçi adını vermişlerdi ve bu ad uzun süre üstüne yapışıp kalmıştı. Cumhuriyetin kapısının önünü süpürmüştü, pislik heriflerin arkasını temizlemişti ve bunu hep sessizce yapmıştı. Bugün ise bundan pişmanlık duyuyordu. Skandalların patlaması için önemli zatların, politikacıların, güçlü kişilerin doğrudan kendileriyle yüzleşmeleri için bu işi olabildiğince gürültülü yapması gerekiyordu. İşte bu yüzden mahallesindeki tan vakti hayaletleri, Morvan'ın benzerleri istedikleri gibi gürültü yapabilirlerdi. Bir suç mahallinden aldığı Jean Prouve imzalı çalışma masasına oturdu ve e-postalarına bakmak için bilgisayarını açtı. Carverac'le ilgili yeni bir şey yoktu. Oğlu oraya gitmeden önce özel bir bilgiye ulaşmayı beklemiyordu. Bu olayı koklayamıyordu. Ya resmi bir yorumda bulunulacak ya da Pandora'nın kutusu açılacaktı. Her iki durumda bir sürü büyük sıkıntı demekti. Özellikle olayın kaynağı onu tedirgin ediyordu. Ervan'a tüm gerçeği anlatmamıştı. Telex'ten önce bir telefon almıştı. Sesi kötü hatıralarının bir izi gibi çınlayan Amiral Di Greco'dan. Morvan bu soruşturmaya kendi oğlunu atamak zorunda değildi. Ama her zamanki gibi içgüdüleriyle hareket etmişti. 40 yıldan beri ona halletmesi için karmaşık olayları, gizli kapaklı planlarını emanet ediyorlardı. Yanılıyorlardı. En ufak bir tereddüt yaşamadan hep anında karar almıştı. Zaten kıdemli bir memur olarak ona düşen bu işe en iyi elemanını, kendi kanından olan Ervan'ı yollamaktı. Daha ciddi şeylere, gizli mesajlara bakmaya başladı. Eski güzel günlerde kırmızı telefonu kaldırmak veya gizli ajanının getirdiği yazarı belli olmayan birkaç satırlık yazıyı okumak yeterli olurdu. Bugün ise Çekoslovakya'daki bir IP adresine kayıtlı kriptolu bir bilgisayara Skype'la bağlanmak, ardından parolayı oluşturduktan sonra bir hesaplayıcının vereceği bir sürü kodu tuşlamak gerekiyordu. Son birkaç yıl içinde mesleği bilişim ve elektronik mühendisliğinin anlaşılmaz bir dalı haline gelmişti. Gizli ajanlar zamanlarının büyük bir kısmını bunları öğrenmekle veya telefon mağazalarında geçiriyorlardı. Kara kutusuna girdi, tek bir mesaj vardı. O da beklediği mesajdı, oyunun sonu. Görevin tamamlandığını belirten kısa ve öz bir ifade. Uzun zamandır tanıdığı Jean-Philippe Maro adlı her işe maydanoz bir herif. Genel olarak Fransa Afrikası, özel olarak da onun hakkında bir aydan beri araştırma yapıyordu. Marvin emirler vermişti. Gazetecinin evi alt üst edilmiş, bilgisayarının içeriği silinmiş, gazetecinin görüşebileceği kişiler bilgilendirilmişti. Maro eski cesetleri bulup ortaya çıkarmak için doğru yoldaydı. Marvin onu tehdit edebilirdi ama bu sadece onu cesaretlendirirdi. Satın almayı deneyebilirdi ama bu da işe yaramazdı. Maro ne paranın ne de gerçeğin peşindeydi. Daha ziyade zafer kazanmak ve meslektaşları tarafından kabul görmek istiyordu. Gregoire onu itibarsızlaştırabilirdi. Ancak bu da işe yaramazdı. Bir alçağın maskesini bir başka alçaktan daha iyi kim düşürebilirdi ki? Sonunda kesin kararını vermişti. Bütün gerekli yollara başvurarak sorunu çözmek. Malcolm X'in bu deyişini seviyordu ancak bir diğerini daha fazla tercih ediyordu. Sakin olun çocuklar. Bu siyahi liderin kendisine 20 elden fazla ateş eden katillere söylediği sözdü. Oyunun sonu. Bu tehlikenin bertaraf edildiği anlamına geliyordu. Talihsiz bir kaza veya bırakılan bir notla intihar. Çözüm kesin olmuştu. Perno odun toplatma görevini verdiği adamı hiç kuşkusuz temizlik açısından tüm notları ve el yazımlarını yok etmiş, bilgisayarındaki tüm izleri de silmişti. Dipnot, odun toplatma, Fransızca Corvée de Bois. Fransa'nın Cezayir Savaşı sırasında Fransız askerler tarafından uygulanan ve bir esiri ateş yakmak için odun toplamaya yollayıp arkasından da kaçıyor bahanesiyle yaylım ateş açarak infaz etme biçimi. Eğer bir editör, bir yakını ya da bir avukat bu araştırmayı biliyor olsa bile kimse bir şey ispatlayamazdı ve her halükarda korkudan donup kalırlardı. Morvan infazcısına hiçbir şey sormayacaktı, ayrıntıları öğrenme yaşını çoktan geçmişti. Buna karşılık Ervan'ı içgüdüsel olarak Britanya'ya yollama sebeplerinden birinin bu olduğunu anladı. En azından oğlu bir gazetecinin ölümünü araştırmak için burada olmayacaktı. Dönüp yatağına uzandı ve gözlerini kapattı. Göz kapakları yanıyordu. Migren başının arkasını ağrıtıyordu. Sırt ağrısı da cabasıydı. Hayatının eşelenmeye teşebbüs edilmiş olması onu rahatsız ediyordu. Gençlik yıllarıyla ilgili olarak yazabileceği bölümü düşünmeye başladı. Her şey şiddetle başlamıştı. Sol şiddet elbette. 1966, 21 yaşındayken Gregoire Morvan inanmış bir Mao'cu, bir kızıl komünistti. Mitinglerin düzenini sağlıyor, bildiriler dağıtıyor, kendileriyle aynı fikirde olmayanların ağzını burnunu kırıyordu. Morvan ütopist bir devrimci değildi. Uzun söylevler yerine dayak atmayı tercih ediyordu. Aslında daha o yıllarda herkesten tiksiniyordu. Her biri birer pislik olan faşolardan. Yaşlı Fransa'nın kötü kokmasına neden olan De Gaulle'cülerden, paralarıyla her şeyi kirleten burjuvalardan, hiçbir şey anlamayan proleterlerden, hatta koca ağızları olan ancak pantolonlarının içinde hiçbir şey olmayan kendi arkadaşlarından. Özellikle de kendinden nefret ediyordu. Hiçbir yerden gelmemişti. Ne diploması vardı ne de tek kuruşu. Sıradan bir barış bekçisi olarak polis teşkilatına yazılmıştı. Kepli, düdüklü ve pelerinli bir devrimciydi. Bu onu daha da kötü yapıyordu. 68 Mayıs'ı onun şansı oldu. Solcu eğilimlerini duymuş olan amirleri ondan Troçkist ve Mao'cu grupların arasına sızmasını istemişlerdi. Canları cehennemeydi ama bu teklif ona bir fikir verdi. De Gaulle'cülerin paralel polis teşkilatı SAC'ye yani Sivil Eylem Hareketi'ne kaydoldu. Üç renkli kimlik kartı olan iri pazılı heriflerden, eski askerlerden ve haydutlardan oluşan bir güru. Aralarına girme konusunda herhangi bir sorun yaşamadı. Polis profili onun en iyi güvencesiydi. Birkaç gün içinde her şeyden haberdar olmaya başladı. Saldırı eylemleri, sahte ambulanslar, SAC'nin beyaz önlük giymiş maşaları yaralı öğrencileri topluyor ve onları Solferino sokağındaki merkezde adam akıllı pataklıyorlardı. Sızma görevleri. Öğrenci kılığına bürünmüş aynı kişiler barikatların üstüne çıkıyor ve en kötüsünü yapmaları için aynı sızları kışkırtıyordu. Bu şekilde geçen bir haftanın sonunda topladığı bilgileri paylaşma önerisiyle Benny Levy'yi sol proleterlerin liderini görmeye gitti. Levy heyecanlanmıştı ama Morvan para istiyordu. Bir iki hayal kırıklığına uğramıştı. Polis Mao'dan bir alıntıyla ona cevap verdi. Sır tezeyi inançlardan daha gereklidir. Çünkü gübre olarak kullanılabilir. Levy homurdandı sonra istemeye istemeye bir para miktarı telaffuz etti. Birkaç hafta boyunca Morvan tüm uğraşını esas itibarıyla araba yakma eylemlerine ve mizahi sloganlara ayırdı. Toplum etçil bir bitkidir. Birbirinizi sevin. Toplumdan nefret ediyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Gündüzleri üniformalı olarak 5. bölgede devriye geziyordu. Akşamları hippi kılığında fakülteye giriyordu. Ardından bir kez daha kılık değiştiriyor, beyaz gömleği ve elinde copuyla faaliyet gösteriyordu. Gün ağarırken topladığı bilgileri Mao'culara satıyor ve yeni güne başlıyordu. Artık uyku uyumuyordu. Sorbon'u işgal etmiş olan Katangalılar denilen anarşist grup ona amfetamin veriyordu. Dipnot, Katangalılar. Mayıs 68 olayları sırasında Katanga'da görev yapmış eski paralı askerler olduklarını iddia eden, işsizlerden ve serserilerden oluşan anarşist grup. Bir gece için bir SAC ekibi General de Gaulle'ün ofisini ibede olarak taşımak için görevlendirildi. Morvan da görevlendirilenler arasındaydı. Çekmeceleri boşalttı, karton kutuları taşıdı, kamyonetleri doldurdu ve bunları yaparken de bazı dosyaları aşırdı. Bir başka gece grubu bir sokak çatışmasının ortasında kaldı. Batı grubu duvara yazılama yapmıştı. Tüm komünistleri bulundukları yerde öldürün. Komünistler de zaten fazla uzakta değillerdi. Hemen faşistlerin üzerine çullandılar. Kavga. SAC'nin kiralık katilleri de olaya karıştı. Morvan soğukkanlılığını kaybetti. Bir faşo bir öğrenciyi döverken olaya müdahil oldu ve zincir darbeleriyle pisliği yere devirdi. SAC'deki arkadaşları hiçbir şey anlamamıştı, ona engel olmaya çalıştılar. Morvan karşılık verince onu dövmeye başladılar, o da kaçtı. Görev yaptığı karakola gizlendi. Morvan düşük profilli biriydi ama olay amirlerine kadar aksetti. Önemli bir ayrıntı vardı. Dövdüğü aşırı sağcı genç, Pierre Philippe Pascua'dan SAC'nin o dönemki başkan yardımcısı Charles'ın oğlundan başkası değildi. Korsikalı hainin kellesini istemiş ama sonuç tam tersi olmuştu. Çoğu SFIO üyesi olan polisler, dipnot SFIO, Fransızca, Section Française de la Internationale Ouvrière'in kısaltması, İşçi Enternasyonali Fransa Bölümü adlı parti, 1969'da Sosyalist Parti adını aldı. Çoğu SFIO üyesi olan polisler SAC'nin kendilerine emirler yağdırmasından hoşlanmamışlardı. Sonuçta Morvan paçayı kurtarmış ancak istifasını vermek zorunda kalmıştı. İşte o sırada dosyaları aklına geldi. De Gaulle'ün ofisinden arakladığı ve o dönemde Turuncu Ateş adı verilen eylemlerle ilgili detayları içeren dosyalar. Pazarlık yaparak teşkilatta kalmış ama Başkan Bongo'nun yakın korumalığını yapmak için Gabon'a yollanmıştı. Grégoire yataktan kalktı ve banyoya gitti. Işık. Hep aynı yaşlı timsah suratı. Gerisini hatırlamaya takati yoktu. Afrika'da dünün düşmanlarıyla nasıl yakınlaştığını, sağcı ayak takımından çok şey bilen OAS'nin eski adamları. Dipnot, OAS, Fransızca, Organisation Armée Secrète'nin kısaltması. Gizli Ordu Örgütü adlı teşkilat, Cezayir'de Fransız kökenli halkın ve ördünün bir bölümünden destek alan bu silahlı örgüt, 1961-1963 yılları arasında Cezayir'de gerçekleştirdiği saldırı eylemleriyle Cezayir'in bağımsızlığına engel olmaya çalıştı. Sürgün edilmiş casuslar, serseriler nasıl mesleği öğrendiğini, çivi adamı nasıl yakaladığını ve şeytanla bizzat nasıl karşılaştığını. Duşun altına girdi. Paris'e döndükten sonra politik nedenlerle hareket etmemişti. Sadece düzen adına, yani karışıklığın sürekliliğini korumak için faaliyet göstermişti. Gömlek, pantolon askısı, takım elbise. Her sabah olduğu gibi kaliteli kumaşın teniyle teması ona ulaşılmaz olmanın gizli heyecanını veriyordu. Paranın etkisi mi, gücün mü, yoksa sadece alışkanlık mı? Her general sabahları üniformasını giyince aynı şeyi hissediyor olmalıydı. Kongo'ya oğluyla birlikte yaptığı kısa seyahati düşündü. Her zaman olduğu gibi Ervan'a gerçeğin dörtte birini bile söylememişti. Nseko'nun ölümü kuşkusuz Negros ile arasındaki rekabetten kaynaklanan bir şeydi. Onu zerre kadar ilgilendirmiyordu ve büyük olasılıkla yerini alacak olan Mumbanza da onu rahatsız etmiyordu. Morvan gizli projelerinin sızmadığından emin olmak için oraya gitmişti. Nseko'nun işkence görmüş ve bilgi vererek canını kurtarmaya çalışmış olma ihtimalini de göz ardı etmiyordu. Oysa duyduklarına bakılırsa kimsenin çevirdiği dolaplardan haberi yoktu. Yani her şey tıkırındaydı ve sonuç itibarıyla Afrikalının ölümü işleri daha da yoluna koymuştu. Sırrı bilenlerden biri eksilmişti. Lubumbashi'ye gitmek, arazideki ekipleriyle birkaç telefon görüşmesi yapmasını da sağlamıştı. Öncelikle her şey kuzeydeyken umduğu gibi ilerliyordu. Kravatını bağlarken radyoyu açtı. France Info, önceki gün Cumhurbaşkanı François Hollande, işsizliğin bir yıl içinde gerileyeceğini müjdelemiş ve eşi benzeri olmayan şok bir bütçe vaat etmişti. Halep'e bomba yağıyordu. Şövalen katliamından yaralı olarak kurtulan 7 yaşındaki Zainab komadan çıkmıştı. Belçika yolundaki iş adamı Bernard Arnault, Fransa'daki vergi borçlarını ödemek istediği konusunda hala güvence veriyordu. Freelance çalışan gazeteci Jean-Philippe Maro, 9. kattaki dairesinin penceresinden atlayarak intihar etmişti. Morvan radyoyu kapattı ve ceketini giydi. İki iyi haber vardı. Karveraj konusunda tam bir sessizlik ve bir gazetecinin ölümüyle ilgili birkaç kelime. MacBook'unu evrak çantasına koydu, kromajlı tokalarını yuvalarına yerleştirdi. Odasının eşiğinde durup geçmişin küçük çağrışımını sonlandıracak birkaç tumturaklı cümle düşündü. Bulamadı. İşe devam etmek gerekiyordu. Hepsi o kadar. 6. ayının sonu. Sayfa 61.